Ayrım 19.
Çin'deki kırmızı mendiller isyanı da yabancı boyunduruğuna karşı savaşıma bağlandı. Hareketin sloganları monarşikti. İsyancılar zaferi kazandıktan sonra imparatorluk iktidarını kurdular. Dinsel ideolojinin etkisi de büyük oldu. Dinsel sloganlar Japon köylülerinin ayaklanması sırasında da kullanıldı. Bu isyanlar köylülerin durumunun kötüleşmesinin, derebeylik haraçlarının artmasının, tefecilere olan borçların büyümesinin sonucuydu. Bağdat halifeliğinde ayaklanmalar köleliğin dertlerini gözetiyordu. 8. yüzyılın sonunda Gurgan'da büyük bir köylü hareketi kendini gösterdi. Orada belki tarihte ilk kez emekçi yığınlar isyanın amblemi olarak kırmızı bir bayrak kullandılar. Harekete katılanlar Kızıl Bayraklılar, Sork Alem adını taşıyordu. 9. yüzyılın birinci yarısında başında Babek olmak üzere köylü savaşı patlak verdi. Babek isyanı bu ülkelerdeki en büyük halk isyanı oldu. Azerbaycan'a ve Kuzeybatı İran'a yayıldı. Emekçilerin kötü yazgılarının düzelmesini amaçlayan köylü savaşları, feodal toplumun üretici güçlerinin ilerlemesine katkıda bulundu. Öyleyse bu savaşların önemi devrimci ve nesnel olarak da ilerlemenin etkeni olmalarındaydı. Köylülerin dilekleri genel olarak feodal angaryadan kurtulmak ve işledikleri topraklara sahip olmak isteğinden ileri gitmiyordu. Bazı ayaklanmalarda bütün haraç ve angaryaların kaldırılması isteminde bulunmaya cesaret bile edemiyorlar, onların azaltılmasını istiyorlardı. İstemleri az olursa egemen sınıflardan ödünler koparabileceklerini bile düşünüyorlardı. İsyancıların örgütten yoksun oluşları gibi köylü çalışmasının özel koşullarının gerekli sonucu olan dağınıklıkları gibi deneyimli önderlerin bulunmayışı ve köylülerin bilgisizliği de bütün isyanları yenilgiye götürdü. Halk yığınları savaşımının ruhban zümresine karşı olma niteliği. İnsanların manevi yaşamının en çok dinsel imgeler ve gösterilerle belirlenmiş olduğu Orta Çağ'da kilisenin genel etki ve nüfusundan dolayı halk yığınlarının savaşımı sık sık rahipler zümresine karşı bir nitelik alıyordu. Bunun içindir ki onların toplumsal protestoları çok çeşitli görünüşler altında bir mezhep sapkınlığının çizgilerini, yani egemen toplumsal düzenin bir eleştirisi niteliğini alıyordu. Bu protesto otoritesiyle yürürlükteki düzeni onaylayan resmi kiliseye karşı savaşımla sonuçlanıyordu. Emekçiler çoğu kez dinden esinlendikleri imgelerden yararlanıyorlardı. Mezhep sapkınlığı çeşitli biçimlere bürünüyordu. Emekçiler resmi ayin yöntemlerine, belli başlı dinsel dogmalara, çok büyük bir feodal mülk sahibi olarak kilisenin kendisine, rahipler zümresine, keşişlere, egemen sınıfın temsilcilerine karşı olduğu gibi kilise yararına olan yükümlülüklere de karşı koyuyorlardı. Her dinsel sapışın üstü örtülü toplumsal ve ekonomik nedenleri vardı. Bu hareketlerin niteliği şu ya da bu ülkenin ekonomik düzeyinden, sınıf güçleri oranından ileri geliyordu. Ama mezheplerinden sapanların dinsel fikirleri kendi kendilerine ortaya çıkıvermiyordu. Onların daha önceki anlayışlarının evrimini yansıtıyordu. Bununla birlikte bu fikirler, sınıf ilişkilerinin, yani insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal ilişkilerin değişmesiyle birlikte evrim gösteriyordu. Batı Avrupa'da mezhep sapkınlığı biçiminde kendini gösteren halk hareketleri Katolikliği hedef tuttu. Halk yığınları bu gibi hareketlerin en niteleyici olanlarından birinin Küçük Çobanlar isyanının hareket noktası oldu. Müslümanlar tarafından tutsak edilmiş olan Fransa Kralı Louis 9'a yardıma gelen bir yoksullar Haçlı ordusu bu harekete neden oldu. Bu harekete katılanlar kendilerine Tanrı'nın Küçük Çobanları adını vermişlerdi ve hareketin adı da buradan geliyordu. Ama ayaklanma kent nüfusunun radikal çevreleri tarafından yönetildikçe genişliyor, isyancıların gerçek amaçları blurlaşıyordu. Kayıtlara göre Küçük Çobanlar ütopik bir işe giriştiler. Her şeyden önce ruhban zümresinin sonraki keşişlerin kökünü kazımak, en sonu şövalyelerin ve soyların hakkından gelmek. Hareket zalimlere karşı olan halkın ruhban zümresine ve Katolikliğe karşı açık bir isyanı haline dönüştü. Katolik kilisesine karşı savaşım içinde tanrı tanımaz anlayışlar doğuyordu. Ama o çağda yığınlar henüz genel anlamıyla dine karşı müdahalede bulunamazlardı. Bunun içindir ki küçük çobanlar Katolik kilisesinin yerine yoksulların artık sömürüye boyun eğmeyecekleri başka bir örgüt koymak istiyorlardı. İsyancıların Katolik tören ve ayinlerini reddetmeleri buradan geliyordu. Küçük çobanların dinsel fikirleri isyanın en yüksek aşamasında yoksul köylü ve kentlerin çıkarlarını dile getiren bir tür mezhep sapmasıydı. Bu bakımdan küçük çobanlar hareketinde egemen hatta kesin rol kentli nüfusun varlıklı tabakalarında görülen diğer bazı mezhep değiştirme hareketlerinden farklıydı. Birkaç ay içinde küçük çobanlar hareketi yenilgiye uğradı. Yenilginin nedenleri orta çağdaki halk isyanlarının yenilgi nedenlerinin aynısı oldu. Yığınların Katolik Kilisesi'nin egemenliğine karşı savaşımı Hüsçüler hareketini de nitelendiriyordu. Hus, kiliseye ait topraklara el konmasına, bilisiz, zevk ve eğlenceye düşkün, açgözlü kişileri ruhban zümresi saflarından kovmaya ve böylece yeniden gerçek Hristiyan Kilisesi'ni yaratmaya çağrıda bulunuyordu. Köpeklerin önünden kemiği al, boğuşmayı bırakacaklardır. Kilisenin malını elinden al, kiliseden yana olan bir tek papaz bulamayacaksın deniyordu. Demek ki Hus kendisi de genel anlamıyla kilisenin egemenliğine karşı çıkmıyordu. Yalnızca Katolikliğin etkisini sınırlandırmak ve ulusal bir Çek kilisesi yaratmak istiyordu. Çevresinde askeri kamplarını kurmuş oldukları Tabor kentinin taboritleri, Hüsçüler kampının radikal kanadının temsilcileri Katolikliğe karşı istemlerinde daha ileri gittiler. Taboritler Katolik mezhebine bağlı bütün manastırların, kutsal emanetlerin, heykellerin ve bunun gibi hemen yok edilmesini öğreniyorlardı. En devrimci taboritler, yoksul köylü ve kentlerin temsilcileri, kiliastik, çilastuka fikirleri yayanlar, feodal sistemin kalkmasını istiyorlardı. Dileklerinin itopik niteliğinin bilincinde olmaksızın, yeryüzünde Tanrı'nın bin yıllık hükümranlığını kurmak istiyorlardı. Yunanca kilias sözcüğü bin anlamına gelir. Kiliastik fikirler sömürüyü kaldırmak isteyen halk yığınlarının düşlerini, onların sınıfsız bir topluma karşı duydukları açık seçik olmayan istemlerini yansıtıyordu. Katolik kilisesi yerine apostolik, havarice, papalıktan gelme denen ruhbanlarla laikler arasındaki ayrılıkların silineceği demokratik yeni bir kilise koymanın düşünü kuruyorlardı. Demek ki devrimci fikirlerine karşın kiliaslar dinsel kadrolardan bütün bütüne vazgeçmiyorlardı. En radikal kiliasların anlayışlarında tanrı tanımazlık fikirleri belirmeye başladı. Ama tutarsız bir biçimde. Örneğin tanrının da şeytanın da var olmadığını öğretiyorlar ama tanrının iyilerin ve doğruların yüreğinde, şeytanın ise kötülerin yüreğinde oturduğunu ekliyorlardı. Her ne kadar Hüsçüler hareketi bastırıldıysa da bu hareketin Batı Avrupa'da Katolik Kilisesi'nin etkisinin zayıflamasında payı büyük oldu. Rusya'da da halk yığınları sık sık egemen Ortodoks Kilisesi'ne karşı savaşıma girişerek feodal sömürüye karşı ayaklanıyorlardı. 14 ve 17. yüzyıllar arasında birçok kent ve kır emekçilerinin ruhban zümresine karşı harekete geçtiği görülmektedir. 14. yüzyılın 50-70 yıllarında Novgorod ve Pskov'daki Strigolniklerin ayaklanması en tanınmış halk mezhep sapkınlığı hareketlerinden biri oldu. Adını yöneticilerinden biri olan Karp adlı Strigolnik'ten, Berber'den alan bu hareket, büyük tüccarların, feodal ve laik sönyörlerin artan baskısı karşısında kentli zanaatçıların hoşnutluğundan ileri geldi. Strigolnikler, rahipler zümresinin açgözlülüğüne, kilisenin toprak servetlerini ve başka servetleri artırıp yığmasına, özgür insanların köleleştirilmesine karşı savaşıyorlardı. Harekete katılanlar dine karşı savaşmadılar. Kendi öz güçleriyle İncil'i yaymaya çalışıyorlar ve bu amaç için halkın öncülerini Maitres seçiyorlardı. Egemen sınıf Strigolnikler hareketini acımasızca bastırdı. Önderleri Katip Nikita ve Strigolnik Karp idam edildiler. Ama bu mezhep sapkınlığı kesin olarak ancak 15. yüzyılın ilk yarısında bastırıldı. Hüküm sürmekte olan kiliseye karşı savaşım Asya'da ve Kuzey Afrika'da patlak veren birçok anti-feodal halk hareketlerinin de ayırt edici özelliği oldu. Mezhep sapkınlığı niteliği taşıyan halk hareketlerinin rolü. Bu ayaklanmalar feodal sömürüye karşı otoritesiyle feodal devletleri destekleyen resmi kiliseye karşı savaşımla önemli bir rol oynadılar. Bu mezhep sapkınlıklarının yayılması, inançsızlığın gelişmesine ve tanrı tanımaz anlayış tohumlarının ortaya çıkmasına yardım etti. Bu mezhep sapkınlığı niteliği taşıyan hareketlerin devrimci niteliği gene de göreli oldu. Onların dinsel çerçevesi, yığınların savaşımının anti-feodal eğilimini zayıflatıyor ve feodal düzenin egemenliğine karşı protestolarının etkisini sınırlandırıyordu. Üçüncü bölüm. Feodalitenin dağılıp parçalanma çağı, kapitalist ilişkilerin doğuşu. Feodal üretim tarzının bu karakteristik yönleri Orta Çağ'ın 3. ve son döneminde de önemlerini korudular. Ama kapitalist ilişkilerin doğuşu onlara önemli değişiklikler getiriyordu. Her ne kadar kapitalist üretim tarzının ilk öğeleri İtalyan sitelerinde daha 14. ve 15. yüzyıllarda ortaya çıktılarsa da Orta Çağ'ın son dönemi 16. yüzyılda başladı. 1. Ekonomide değişiklikler. Orta Çağ'ın tam bu döneminde üretici güçlerin gelişmesi öyle bir düzeye vardı ki kapitalist ilişkiler feodal ekonominin bağrında bütün toplum ölçüsünde boy vermeye başladı. Bu olay iki yeni sınıfın üretim alet ve araçlarına sahip bulunan burjuvazinin ve bu araçlardan yoksun ve bu yüzden de kendi emek gücünü kapitaliste satmak zorunda olan ücretli işçilerin, proletaryanın ortaya çıkmasına bağlıydı. Kapitalist ücretli işçiyi kendisinin ve ailesinin geçimini sağlaması için gerekli olandan daha fazla çalışmaya zorluyordu. Bu fazla çalışmadan patronun kendisine mal ettiği bir artı değer ortaya çıkıyordu. Patronun bu artı değere el koyması aynı zamanda kapitalizmin temel yasasını ve bu düzendeki sömürünün özgür biçimini oluşturur. Üretici güçlerin ve toplumsal iş bölümünün gelişmesi. Üretici güçlerin gelişmesi feodal biçimlenmenin bağrında kapitalist yapının doğuşunun birinci koşulu oldu. Su dolabının devindirici güç olarak kullanılışı ta kölelik zamanından beri biliniyordu. Ama o zaman su dolabının kendisi akıntının içine yerleştiriliyordu. 14. yüzyıldan başlayarak suyun düşmesiyle devindirilen kanatlı çarklara başvurulmaya başlandı. Böylece dolabın verimi büyük ölçüde artıyordu. Su dolabı artık çeşitli üretim dallarında kullanılıyordu. 15. yüzyılda yüksek fırınların icadından sonra yetkinleştirilmiş bir su dolabının yardımıyla mekanik körükleme üretime sokuldu. Eskiden el körükleri, madeni ancak macun gibi bir kıvama getirilebiliyordu. Şimdi madenler sıvı duruma getirilebiliyordu. Bu da madenlerin dökümüne olanak sağlıyordu. Çelik imaline başlandı. Bütün bunlar aletlerin ve avadanlıkların yetkinleşmesini sağladı. Çıkrıklar, tornalar, perdahlama aletleri, delge makineleri ortaya çıktı. Basit mekanizmalar maden sanayisine uygulandı. Dokuma sanayinde düşey doğrultudaki ilkel dokuma tezgahları gitgide yerlerini daha yetkinleştirilmiş yatay tezgahlara bıraktılar. 15. yüzyılda zemberekli cep saatleri 12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan duvar saatlerinin yerini aldı. Madeni parçalar gemi yapımının yetkinleşmesini ve uzun yolculuklara elverişli büyük tonajlı gemilerin denize indirilmesini sağladı. Pusula son derece yetkinleştirilmişti. Matbaa icat edilmişti. Tarımda da üretici güçler iş aletlerinin iyileşmesi sayesinde gelişiyordu. Ama burada ilerleme sanayide olduğundan daha yavaştı. Gene de tarlaların verimi ve buğday tarlaları gittikçe genişliyordu ve çiftlik yöntemleri yetkinleşiyordu. O çağda yaygın olan 3 yıllık almaşık ekim yanında daha uzun süreli almaşık ekimler de kullanılır oldu ve dinlendirilmeye bırakılan tarlalar üzerinde ot yetiştirilmesi ortaya çıktı. Kentlerin demografik ilerlemesi zahiri talebini artırıyordu. Bunun yanı sıra sanayinin hızla ilerleyişi, yün, deri, keten, kenevir ve başka sanayi bitkilerine olan gereksinmeyi artırıyordu. Orta Çağ'ın son döneminde hayvancılık, bahçıvanlık, sebzecilik, bağcılık ve şarap üretimi büyük bir rol aldı. Çeşitli bölgelerin ve ülkelerin uzmanlaşması daha çok gelişti. Geniş ticari tarım bölgeleri ortaya çıktı. Hollanda süt veren ineklerin yetiştirilmesinde ve süt ürünleri ticaretinde uzmanlaştı. İspanya'nın bazı bölgeleri yalnız merinos koyunlarının yetiştirilmesine ve yün satımına ve bunun gibi ayrıldı. Tarım ve sanayideki ilerlemeler üretimin bu dallar arasındaki uçurumu daha çok derinleştirdi ve yeni sanayi kesimlerini doğurdu. Toplumsal iş bölümü meta para ilişkilerini ve ticaret bağlarının yayılmasını hızlandırarak devam ediyor. pazarlar giderek bütün ülkeye yayılmak üzere bölgesel çerçeveden taşmaya başlıyor. Ticaretin bu koşullar içinde gelişmesi, küçük üretimin dağılıp parçalanmasına ve kapitalist ilişkilerin ilk öğelerinin doğuşuna katkıda bulundu. Sermayenin ortaya çıkışının tarihsel koşulu, ilkel birikim. Ticari amaçlarla yapılan üretimin nispeten yüksek olan düzeyi öyle oldu ki büyük servetler bazı kişilerin, tüccarların, tefecilerin elinde toplandı. Bu sermayenin ortaya çıkışının ön koşullarından biri oldu. İkinci elverişli koşul kişisel olarak özgür ama üretim araçlarından ve bu yüzden geçim aracından da yoksun bireyler yığınının varlığına bağlıydı. Bu olay feodal soylular ve doğmakta olan burjuvazinin emekçi yığınları zorla mülksüzleştirmelerinden ileri geliyordu. Bütün bu olaylar sermayenin ilkel birikiminin özünü oluşturdular. Ama olayın somut gidişini inceleyebilmek için kapitalizmin daha önce ortaya çıktığı ve bütün öteki ülkelerden daha fazla yayıldığı 16. ve 17. yüzyıl İngiltere'si örneğine başvurmak daha iyi olur. 16. yüzyılın İngiltere'si 3,5 milyon nüfuslu, nispeten küçük bir devletti. Ama işte tam o sıralardadır ki Büyük Britanya'yı 300 yılda dünya ölçüsünde güçlü bir devlet, en sanayileşmiş ülkelerden biri durumuna getiren İngiliz ekonomisinin ileri atılımı başlamıştı. Kapitalist sanayi ve tarım İngiltere'de 16. yüzyıl ile birlikte hızla ilerlemeye başladı. İngiltere'de ekonominin kapitalist biçimleri başka ülkelerden daha geniş, daha çabuk bir biçimde gelişiyordu. Basit kapitalist el birliği ve manufaktür. Sanayide kapitalist üretimin gelişmesinin ilk evresi basit el birliği oldu. El birliği her zaman aynı ama boyutları genişlemiş zanaat atölyesiydi. Artık ücretli işçi haline gelmiş olan çok sayıda üretici doğrudan doğruya kendi hesabına değil, çoğu kez tüccarlar, aracı, tefeci ya da zenginleşmiş zanaat ustası olan bir kapitalist girişimci hesabına çalışıyordu. Bu kapitalist atölyelerde henüz 3 bölüm yoktu. İşçilerin hepsi aynı işlemi yapıyorlardı. Bununla birlikte el birliği emeğin bir hayli tasarrufunu sağlıyor ve emeğin üretkenliğinin artmasına yardım ediyordu. Emek üretkenliğinin bu artışı kapitalist işverenin zenginliğini yaratıyordu. Manufaktür, iş bölümü üzerine kurulu kapitalist el birliği, kapitalist üretimin gelişmesinde bundan sonraki adımı gösterir. Burada da gene bir zanaat tekniği kullanılıyordu. 16. yüzyılda İngiliz sanayisinin bütün dallarında, özellikle kumaş üretiminde büyük değişiklikler oldu. Kentlerdeki zanaat loncalarının kendi alanları dışına taşmaları yüzünden konan sınırlamaların kalkması sonucunda kumaş üretimi kırlarda yapılmaya başladı. Kırsal dokumacılar tarımla birlikte dokuma işleri ve iplikçilik gibi zanaatları da yapıyorlardı. Tacirler, tefeciler, küçük zanaatçı girişimciler kır zanaatçılarının ürünlerini satın alırken onların pazardan uzak ve para sıkıntısı içinde oluşlarını kötüye kullanıyor ve bundan kendilerine yarar sağlıyorlardı. İkinci elden satıcılar fiyatları kendi keyiflerine göre saptıyorlar, zanaatçılara krediyle ham madde ve alet sağlıyorlardı. Böylece başlangıçta birer aracı olan bu alım satımcılar sonunda iş dağıtıcısına dönüştüler. Aslında daha önce bağımsız olan zanaatçılara düşük bir ücret ödeyen birer küçük kapitalist girişimci haline geliyorlardı. Başlangıçtaki basit kapitalist el birliğine oranla bu ilişki gene el emeği üzerine kurulmuş yeni bir kapitalist işletme tipiydi. Bu yeni işletmeler manufaktür, Latince manus, el, facere, yapmak sözcüklerinden gelir, adını alıyordu. Bu tür manufaktürler daha çok tüccarlar tarafından kuruluyor ve bunlara dağınık manufaktürler deniyordu. Bu durumda doğrudan üreticiler atölyelerde değil evlerinde çalışıyorlardı. Ama manufaktür örgütlenmesinin bir başka yolu daha vardı. İşveren gerekli aletleri, avadanlıkları ve ham maddeleri satın alıyor, birçok ücretlinin çalıştığı geniş atölyeleri kuruyordu. Buna da merkezileşmiş manufaktür deniyordu. Bu ikinci yol üretimin bir merkeze bağlanması, oluşum halinde bulunan kapitalist ilişkilerin ilerlemesi için üstünlükleri söz götürmez olanaklar yaratıyordu. Köylülerin zorla mülksüzleştirilmesi. Sanayideki değişiklikler bütün İngiliz toplumu için çok büyük sonuçlar doğurdu. kapitalist dokuma ve sanayi zanaatçı üretimin gerektiğinden çok daha fazla yün ve el emeği gerektiriyordu. Artık koyun yetiştirmek karlı bir iş olmuştu. Ama büyük sürüler geniş otlaklar istiyordu. Oysa elverişli toprakların çoğunluğunu küçük köylü işletmeleri oluşturuyordu. 16. yüzyılda toprakları üzerinde çoktan beri koyun yetiştirmekte olan İngiliz feodal senyörleri, lordlar, işletmelerinden köylüleri kovmaya ve onların ellerindeki tarlalara zorla el koymaya başladılar. Bu zorunlu toplu göç olağanüstü bir durum aldı. Ülkenin geniş bölgelerinde insan kalmadı. İngiliz humanist Thomas More ünlü yapıtı Utopya'da bu konuda şunları yazıyordu. Burada koyunlar insanları parçalayıp yediler. Mülklerinden edilen, topraklarından kovulan, her türlü geçim araçlarından yoksun köylüler kapitalist manifaktürlere bağlanacak duruma geldiler. Şunu da söylemek gerekir ki feodal otoriteler yürüttükleri amansız serseri avı ile hele kan dökücü mevzuat adı takılan barbar yasalar ile bu işe ellerinden geldiğince yardım ettiler. Fransa'da olduğu gibi Hollanda'da da köylülerin zorla mülklerinden edinmeleri ilkel sermaye birikimine yol açtı. Kamu borçları ve himayecilik. Öteki yöntemler arasında kamu borçları da yer alıyordu. Devlet, orduyu ve yönetim aygıtını iyi halde tutmak için hep para peşindeydi. Her zamanki vergiler yeterli olmuyordu. Bu yüzden feodal hükümet özellikle Fransa'da tüccarlardan ve tefecilerden sık sık borç alıyor ve sonra bunu büyük faizlerle ödüyordu. Öte yandan feodal hükümet ilkel birikime himaye sistemiyle de yardımcı oluyordu. Fransa'da daha sonra İngiltere ve Hollanda'da hükümetler yabancı kökenli mamullere çok yüksek vergi koyuyorlar ve buna koşut olarak yerli ham maddelerin ve zahirenin dışarı satılmasını yasaklıyorlardı. Ülkelerinin tüccarlarına ve girişimcilerine yardımlar, primler ve başka yararlar sağlıyorlardı. Büyük coğrafi keşifler ve ilk sömürge fetihleri. Köylülerin zorla mülksüzleştirmelerinin yanında yeni keşfedilen ve sömürgeleştirilen toprakların yağmalanması sermayenin ilkel birikimine büyük umut kapıları açıyordu. Meta para ilişkilerinin gelişmesi yönetici senyörlerin, yönetici sınıfın kar ve kazanç hevesini daha da kamçıladı. Kazancın olta yemi gibi çekiciliği onları Asya'nın uzak ülkelerine doğru sürüklüyordu. Doğunun bir yanında ta denizlerin ötesindeki masal ülkeleri üzerine kurulan söylenceler dilden dile dolaşıyordu. Altını ve başka hazineleri herkesten önce ele geçirmek ve güçlü büyük coğrafi keşifler Avrupa devletlerinin sömürgeci siyasetinin kökeni oldu. İlk sömürge kurucuları İspanyol ve Portekiz senyör ve tüccarları oldular. Portekizliler altın peşinde Afrika kıyılarına vardılar. Daha sonra bu kıtanın doğu kıyısına çıktılar ve sonunda Hindistan'a vardılar. 15. yüzyılın sonundan başlayarak Portekizliler baharatını, altınını, fil dişini ve bunun gibi boşaltarak Hindistan'ı iliklerine dek sömürdüler. 1492'de İspanyol kralının hizmetinde olan Cenovalı denizci Christoph Kolomb Amerika kıyılarına vardı. Karaya çıktığı toprakların bütünü İspanyol tahtının mülkü olarak ilan edildi. Ama Kolomb yeni bir kıta bulmuş olduğunu bilmiyordu. Bunu ilk fark eden Güney Amerika'nın kuzey kısmını dolaşan Florentin Amerigo Vespucci oldu. Bunun içindir ki dünyanın bu yeni parçasına onun adı verilmişti.